SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce koronavirüs durumunu sormak istiyorum. Vaka sayıları azalıyor. Tam kapanma da sizce amaca ulaşılıyor mu acaba?
Valla çok hızlı bir şekilde azalıyor vaka sayıları. Bu bazı bilim adamlarında soru işaretleri de yaratıyor. Şu an en son rakamlar 22 binler düzeyinde. 60 binlerden 22 binlere çok kısa zamanda 10 gün içerisinde geldi Türkiye. Kapanmanın bunda tabii ki bir etkisi var ama bazı bilim adamları daha onu görmedik diyorlar. Test sayılarının azalmasını buna etki olarak gösteriyorlar. Taramanın ortadan kalkmasını buna etki olarak gösteriyorlar. Ama nereden bakarsanız bakın, Türkiye'de şu anda bundan 10 gün öncesine göre hayat biraz daha farklı. Hastanelerdeki trafik daha azalmış durumda. Vaka sayılarına yansıyan o azalma aynı zamanda hastanelerdeki yoğunluğa da yansımış durumda. Önümüzdeki dönemde hedef zaten 5000. Bu konuda açıklamalar da yapıldı. İlk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanma süreci bittikten sonra 5000 hedefinin olduğunu söylemişti. Yakın zamanda Turizm Bakanı benzer bir açıklama yaptı. 5000'e ineceğiz ve turizmi başlatacağız diye. Turizm beklenen ülkelerden, trafik beklenen ülkelere verilen taahhüdün de bu olduğunu anlıyoruz. Ayrıca Türkiye'de son dönemde aşıyla ilgili tartışmalar var. Öncelik turizmde çalışanlara sağlandı. Dışişleri Bakanı Almanya'ya gitti ve Türkiye'de turistlerin gördüğü her insanın aşılı olacağı taahhüdünde bulundu Turizm Bakanı. Tabii bu Türkiye'de çok tartışıldı. Eğitim durmuş, çocuklar okula gitmiyor, sokakta şoförler, toptaşım şoförleri ve benzeri acil aşı bekleyenler yerine doğrudan turizmde turistin göreceği herkes aşılı olacak taahhüdü Dışişleri Bakanı'nın her şeyin para üzerinden değerlendirildiği biçiminde eleştirilerinde hedef oldu.
Yavuz Bey, aşı durumu nasıl? Çin'den, Rusya'dan ve Almanya'dan aşılar gelecek herhalde değil mi yakın zamanda?
Vallahi Aralık ayından beri Sağlık Bakanı hep geleceğini söylüyor. Eğer Sağlık Bakanı'nın gelecek dediği aşılar zamanla gelmiş olsaydı bugün Türkiye'de nüfusun %60-70'i aşılanmış olurdu. Ama hala öğretmenler bile tam olarak aşılanabilmiş değil. Bundan bir önceki açıklamasına baktığımızda Sağlık Bakanı'nın önümüzdeki 2 ay aşıda sıkıntı yaşayacağız, ondan sonra bolluk var demişti. Hemen Sağlık Bakanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Ben sıkıntı yaşayacağımız açıklamasını kabul etmiyorum dedi aşıda. Sonrasında Sağlık Bakanı da açıklamaları değişti. Son yaptığı açıklamada Türkiye nüfusunun 2 katı kadar aşı Haziran ayının sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacak dedi. Yani o sıkıntının aşıldığına ilişkin bilgi de verdi. Ama geçmiş açıklamalarından farklı olarak siyasi bir polemik içine de girdi. Hem 100 milyon değil 50 milyon dozluk sözleşme yapıldı açıklamasına Kılıçdaroğlu'nun Sinovac'la ve Çin'le, ona tepki gösterdi. Bu gizli belgeleri elde etme artık muhalefetin yetenekleri arasında mı giriyor, bilmedikleri konularda konuşuyorlar diyerek doğrudan Kılıçdaroğlu'na hedef aldık. Onun dışında Türkiye'nin yeteri düzeyde aşılama yapamaması, Sinovac'ın söz verdiği dozda Türkiye'ye aşı ulaştırmaması sonucu oldu. Bu konuda sorumluluğu da muhalefete attı Sağlık Bakanı ve dedi ki yani bu işi baltalamak için epey çaba sarf ettiler. Sonucun tamamında başarılı oldular diyemem ama bir miktar hasar verdiler dedi. Yani Uygurlarla ilgili muhalefet tarafından yapılan açıklamaları aşı trafiğini etkilediğini ilk kez kabul etmiş oldu ki Çin'le ilişkiler konusunda hem Uygur Türklerine yapılan muamelelerin Ankara'da hükümet tarafından eleştirilmemesi konusunda epeyce bir serzenişini dile getirmişti. Ama aynı zamanda muhalefet Çin'e tek başına bu aşı meselesinin bağlanmasına da tepki göstermiş. Yumurtaları aynı sepete koymayın uyarılarında bulunmuş. Ancak hükümet Çin dışında herhangi bir bağlantı da yapmamıştı. Bugün gelinen noktada Çin var, Rus aşısı var ve aynı zamanda BioNTech var. Pfizer, BioNTech Almanya'dan ithal edecek. Uğur Şahin Türk bilim adamının da içinde bulunduğu grubun imal ettiği aşı. O nedenle Sağlık Bakanı biraz daha kesin konuştu ve Türkiye çok sayıda aşının geleceğini ve 18 yaş üstünün de çok hızlı bir şekilde aşılanacağını söyledi.
Yavuz Bey, dış politikaya dönmek istiyorum. Şimdi bahsettiniz biraz önce Çin konusunu. Şimdi Mısır ve Suudi Arabistan'la da görüşmeler başladığı söyleniyor. Görüşme isteği doğrudan Türkiye'den gelmiş zaten. Birçok ülke dediğiniz gibi Çin'in Uygurlara yönelik yaptıklarını soykırım olarak tanıyor. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye yok. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile Joe Biden'ın aylarca telefon etmemesi, aylarca telefon bekleyen bir cumhurbaşkanı var. Türkiye'nin hedefi sanki bağımsız bir dış politikaydı ama bu bir anda yalnız kalmasına yol açtı gibi geliyor. Doğru mu bu?
Evet, biraz daha oyun kuran, eğer oyun kuramıyorsa oyun bozan bir ülke görüntüsü verdi Türkiye bir süredir. Hem Rusya ile ilişkilerini farklı, hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini mesafeli bir yol haritası belirledi. Bu arada Sisi'nin darbe yaparak Mursi'yi devirmesi üzerine Mısır'a yönelik çok sert tepkiler vardı. Bu iç politikada kullanıldı. Ve niye Mısır'da bu kadar bir kan davası gidiyoruz? Başka ülkelerde de darbe oluyor. Darbecilerle ilişkiyi girmeyeceksek bütün dünyada darbecilerle mesafe mi koyuyor Türkiye arasında? Dış politikasında asıl mesele kendi ülkenin menfaati değil midir Türkiye'nin diye sorulara da sen darbecisin diye yanıt verdi AK Parti hükümeti. Ayrıca içeride de bunu kullandı. Rabia işareti Mısır'dan Türkiye'ye gelme bir işaret ve Cumhurbaşkanı bu Rabia işaretini partisinin sembolü haline getirdi. Ama bir süredir Türkiye'nin yaşadığı yalnızlık ve söylediğiniz gibi dış politikasını yönetmeyi güçleştirdi. Akdeniz'de bir yalnızlık ortaya çıktı. İsrail'de geçmişte bir arada olan bir Türkiye var. Mısır'la iyi ilişkileri olan bir Türkiye var. Avrupa'da yaptığı insan hakları ile reformlar neticesinde Türkiye'yi destekleyen ülkeler, gruplar varken hem insan hakları, hem ifade özgürlüğü, hem demokrasi konusundaki gerilemeler, buradaki eleştiriler, hem muhalefete yaklaşımı İktidar Partisi'nin, hem İsrail'de yaşanan gerilim, hem Mısır'da yaşanan gerilim, bir de Libya'nın yarattığı Avrupa üzerindeki etki ve Yunanistan'ın bunu kullanması üzerine Türkiye o yalnızlığı hissetti. Ve bunun önüne geçebilmek için geçmişte eleştirdiği adımları kendisi attı. Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet Mısır'a gitti. 2 günlük temaslarını gerçekleştirdi ve bu temasları sonrasında şimdi beklenti Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bir araya gelmesi. Burada ne bekliyor, ne bekleniyor, nasıl oldu bu iş? Türkiye bir kere bu uzlaşmayı, bu ilişki kurma talebini Türkiye tarafından gidiyoruz. Libya'da yaşananlar, aynı zamanda Mısır'ın Yunanistan'la ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine Ankara, Mısır politikasında çok sert bir U dönüşü yaptı. Ve Sisi'nin darbeciliğini bir kenara koyarak Mısır'la diplomatik ilişki kurmanın yollarını aradı. Mısır bu ilişki talepleri üzerine bir takım şartlar ortaya koydu. O şartlardan bir bölümü bu son görüşme gerçekleşmeden önce yerine getirildi. İhvan Beyine yayın yapan televizyon kanallarına Sisi aleyhine yayın yapmamaları konusunda Türkiye'den yapıyorlar bunlar yayını. Uyarılar gitti. Bu uyarılar gazeteciler tarafından dile getirildi. Hatta bir bölümde Türkiye'yi terk etmeye hazırlandığı ilişkiler de söz konusu. Ve şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi. Mısır tarafı Türkiye'nin yaptıklarından memnun ancak daha fazlasına ilişkin talepleri söz konusu. Bu sadece Mısır'la bağlantılı değil. Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir yeni dönem talebi var. Ankara'nın ki Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Orta Doğu'da Katar'la ilişkiler nedeniyle Türkiye açısından çok sıkıntılı bir dönem geçirmişti. Suudi Arabistan'la benzer bir sıkıntı yaşanıyor. Orada da Suudi Arabistan bu meseleyi biraz daha hafiften ağırdan alıyor. Suudi Arabistan konusunda Kaşıkçı cinayet sonrasında yaşanan gerilim üzerine orada bir yargılama gerçekleşmişti. Çok düşük düzeyde Türkiye'nin talep ettiğinin çok gerisinde cezalar verildi katillere. Ancak Ankara İbrahim Kalın vasıtasıyla şöyle bir açıklama yaptı. Biz Suudi Arabistan'ın verdiği cezaları kabul ediyoruz ve Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin başlangıcını talep ediyoruz biçiminde. Bu açıklamadan iki gün sonra Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 8 okulun faaliyetleri durduruldu. Yani hemen bundan birkaç gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Gecesi ve yaklaşan bayram nedeniyle Suudi Arabistan kralını aradı. Telefon görüşmesi de kamuoyuna duyuruldu. Ama Suudi Arabistan da ağırdan alıyor. Adı konulmamış bir boykot uyguluyor Suudi Arabistan. Yani Ankara geçmişte uyguladığı ve iç politikada kullandığı Orta Doğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır siyasetlerinde ciddi bir dönüşüm içinde ama geçmişte söylediği sözler ve aldığı pozisyon nedeniyle de Türkiye taviz talep edilen ülke pozisyonunda.
Yavuz Bey, Türkiye iç siyasetine dönecek olursak bazen haberlere inanmakta güçlük çekiyoruz burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı gerçekten ellerini arkadan kavuşturduğu için bir ön inceleme yapılıyor. Doğru değil mi bu?
Evet, doğru. Türbede ellerini arkadan bağlamak suretiyle suç işleyen ilk belediye başkanı olacak. Geçmişte de aslında bununla ilgili bir takım troller sosyal medyada bir gündem yaratmaya çalışmışlardı o ziyaret sırasında. Bu çok fazla üstünde de durulmamıştı. Sonra bunu iş edinen bir CİMER'e bir şikayette bulunuyor. CİMER'e gelen bu şikayet, ki orası otomatik doğrudan bilgilik olma yönlendiriliyor. Savcılık buna bakıyor ve CİMER'den geldiği gerekçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin şikayet noktası burası. Oradan gelince Türkiye'de öyle bir siyasi atmosfer var ki Cumhurbaşkanlığından gelen herhangi bir şey Cumhurbaşkanından gelmese bile Cumhurbaşkanlığı forsunu üzerinde taşıyor ise ona çok fazla karşı gelinemiyor bürokraside. Cumhuriyet savcılığına gelmiş olsa olan bu durum, bu şikayet, Cumhuriyet savcısının bakarak ya böyle bir suç yok zaten demesi gerekirken bu İçişleri Bakanlığı'na iletiliyor. Cumhurbaşkanlığının talimatı olarak, CİMER'den gelen bir şikayet olarak. İçişleri Bakanlığı'nda koca koca bürokratlar bunu değerlendiriyor. Ya bu çok saçma bir şey demiyor. Onun yerine ülke müfettişlerini görevlendirmeyi tercih ediyor. Ülke müfettişi böyle bir suçlusu şikayeti görüyor. Ya böyle bir suç yok ortada, biz ne yapıyoruz demiyor. O da bir soru olarak bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyor. Böyle silsileyle devam eden bir gereksiz durum. Çünkü bu gereksiz durum diyorum. Bunu AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da gereksiz bir adım olduğunu söylüyor. AK Partililer de bunun siyaseten kendileri açısından sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. Tabii Ekrem İmamoğlu buna tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu eleştirmenin bir AK Parti açısından spor haline geldiğini söyledi. Doğal olarak bu kanı değerlendirdi. Çok saçma bir durum. Herkes saçma olduğunu kabul ediyor. Bir kişi hariç, o da Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun saygısızlık yaptığını ve bu saygısızlığın karşılığında da kendisine bir inceleme yapıldığını söylüyor. Bu sözler şunun için önemli. Eğer İçişleri Bakanlığı o savunmayı yeterli görmezse savcılığa soruşturma açması için izin verecek. Eğer izin verirse, ki İçişleri Bakanı'nın bu bakışı bakanlığın bakışı olarak kabul edilirse, Türkiye'de ellerini arkadan bağlamak suretiyle birilerine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Tabii bu siyasetin bir sonucu. Bu meselenin biraz AK Parti'nin bilinci dışında ilgiyle ilişkin değerlendirmeler vardı. Yine AK Parti içerisinde bu girişime eleştirenler var. Ve bir süredir Süleyman Soylu'nun aldığı kararların, yayınladığı genelgelerin Türk siyasetinde AK Parti'ye zarar olarak döndüğünü söyleyen AK Partili yetkililer, biraz daha Berat Albayrak'a yakın bir kesim söz konusu. Geçmişte de Süleyman Soylu'yla bir gerilim vardı. Bu dönemde de özellikle bu genelgelerin yarattığı tartışmalar neticesinde Albayrak'a yakın kişilerin, siyasetçilerin bu meseleyi kullanmak istedikleri anlaşılıyor ama nereden bakarsanız bakın, gerçekten dışarıdan baktığınızda Türkiye çok sağlıklı bir demokrasi olarak görünüyor.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.